Ayrım 12, sayfa 155. Hipnozcu Lars Kepler. 16. bölüm. 11 Aralık Cuma sabah. Yuna Linna'nın telefonu çaldığında henüz sabahın 7'sine geliyordu. Arayan Daniella Richards'tı. Joseph'in uzun olmamak kaydıyla konuşabilecek durumda olduğunu haber verdi. Yuna arabasına binip hastaneye giderken dirseğinde hissettiği ağrıyla önceki akşam yaşananları hatırladı. Kısa saçlı adam olay yerine gelen polisler tarafından götürülürken kan tükürüyor, homurdanarak diliyle ilgili bir şeyler söylüyordu. Ronnie Alfredson ve meslektaşı Peter Yiski apartmanın bodrum katındaki sığınakta bulmuşlardı. Bıçakla tehdit edilerek sığınağa kilitlenmişlerdi. Arabaları da götürülüp başka bir apartmanın önüne park edilmişti. Yuna tekrar sorabına oturdu, binaya girip kapısını çalmış, onu koruyan adamların gözaltına alındığını ve eğer açmazsa kapıyı kıracaklarını söylemişti. Bunun üzerine Sorab kapıyı açmıştı. Açık tenli bir adamdı. Saçlarını at kuyruğu yapıp arkadan bağlamıştı. Çok tedirgin bir hali vardı. Bakışları durmadan dolaşıyordu. Yuna'yı mavi bir deri koltuğa oturtmuş, papatya çayı ikram etmiş ve arkadaşları adına özür dilemişti. ''Olanlar için beni affedin. Son zamanlarda bir sürü sorun yaşadım. Canımdan endişeye düştüm. Bu nedenle kendime koruma tuttum.'' ''Bu kadar endişelenmenin nedeni ne?'' dedi Yuna çayından bir yudum alırken. ''Peşimde biri var.'' diyen Sorab ayağa kalkıp pencerenin kenarından dışarı baktı. ''Kim?'' Sorab sırtı Yuna'ya dönük tek düze bir sesle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. ''Mecbur muyum?'' diye sordu. ''Susma hakkım yok mu?'' ''Susma hakkın elbette var.'' dedi Yuna. Sorab omuz silkti. ''O zaman?'' ''Eğer benimle konuşursan sana yardım edebilirim.'' dedi Yuna. ''Bunu hiç düşündün mü?'' ''Teşekkür ederim.'' dedi Sorab. Hala dışarı bakıyordu. ''Evelyn'in kardeşinden mi?'' ''Hayır. Buraya gelen kişi Joseph Ek değil miydi?''
''Evelyn'in kardeşi değil o.''
''Kim peki?''
''Nereden bileyim? Ama Evelyn'in kardeşi değil, başka bir şey.''
Joseph'in Evelyn'in kardeşi olamayacağını söyledikten sonra Sorab'ın huzursuzluğu artmış, kaçamak cevaplarla durumu idare etmeye çalışmıştı. Yuna oradan ayrılırken Joseph'in Evelyn'in yerini söyletebilmek için Sorab'ın gözünü nasıl korkutmuş olabileceğini düşünüyordu. Yuna beyin cerrahisi bölümünün önüne park etti. Ana kapıdan geçip asansörle 5. kata çıktı. Kapıda bekleyen polis memurlarını selamlayıp Joseph'in odasına girdi. Yatağın yanındaki sandalyede bir kadın oturuyordu. Ayağa kalkıp kendini tanıttı.
''Lisbeth Carden'' dedi. ''Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden. İfade sırasında Joseph'e destek için buradayım.''
''Harika'' dedi Yuna kadının elini sıkarken.
''Soruşturmayı siz mi yönetiyorsunuz?''
''Evet, affedersiniz. Adım Yuna Linna, cinayet masasından. Telefonda konuşmuştuk.''
Bir hortumla Joseph'in patlayan akciğer kesesine bağlı Bülow drenajı düzenli aralıklarla fokur diyordu.
Lisbeth Carlen, ciğerlerindeki kanama riskine karşı doktorun Joseph'in kesinlikle kıpırdamaması gerektiğini söylediğini aktardı.
''Onun sağlığını riske atmaya niyetim yok.'' dedi Yuna. Küçük teybi Joseph'in yüzüne yakın olacak şekilde yatağının yanındaki sehpaya koydu.
Soran gözlerle Lisbeth'e baktı. Lisbeth başını sallayarak hazır olduğunu belirtti. Yuna teybin kayıt düğmesine bastı ve durumu tanımlamaya başladı. ''Bugün 11 Aralık Cuma. Saat sabah 8.15. Aydınlatıcı bilgiler almak için Joseph Ekim bilgisine başvuruluyor.'' Sonra odada kimlerin bulunduğunu söyledi.
''Merhaba'' dedi Yuna. Joseph ağır göz kapaklarının altından baktı ona.
''Benim adım Yuna, cinayet masası komiseriyim.'' Joseph gözlerini kapadı. ''Kendini nasıl hissediyorsun?''
Carlin pencereden dışarı baktı.
''Fokurdayan şu şeyde uyuyabiliyor musun?'' diye sordu Yuna.
Joseph hafifçe başını salladı.
''Neden burada olduğumu biliyor musun?''
Joseph gözlerini açtı, başını belli belirsiz iki yana salladı. Yuna onun yüzüne bakarak bekledi.
''Bir kaza oldu'' dedi Joseph. ''Bütün ailem kaza geçirdi.''
''Sana neler olduğunu anlattılar mı?'' diye sordu Yuna.
''Birazcık'' dedi Joseph zayıf bir sesle.
''Psikolog ve sosyal danışmanla konuşmayı reddetti'' dedi sosyal görevli. Yosef'in sesinin hipnoz altındayken duyduğu sesten ne kadar farklı olduğunu düşündü Yuna. Şimdiki sesi çok kırılgan, yok denecek kadar zayıf ve merak doluydu.
''Sanırım neler olduğunu biliyorsun.''
''Buna cevap vermek zorunda değilsin.'' diye aceleyle araya girdi Lisbeth Carlin.
''Şimdi 15 yaşındasın.'' diye devam etti Yuna.
''Evet.''
''Doğum gününde ne yaptın?''
''Hatırlamıyorum.'' dedi Yosef.
''Hiç hediye aldın mı?''
''Televizyon seyrettim.''
''Evelyn'i görmeye gittin mi?'' dedi Yuna ilgisiz bir ifadeyle.
''Evet.''
''Dairesine mi?''
''Evet.''
''Orada mıydı?''
''Evet.''
Bir süre tereddüt eden Yosef, ''Hayır, orada değildi.'' diye düzelt.
''Peki neredeydi?''
''Kulübede.'' dedi Yosef.
''Güzel bir kulübe mi?''
''Pek değil ama sevimli.''
''Seni gördüğüne sevindi mi?''
''Kim?''
''Evelyn.'' Sessizlik. ''Kulübeye giderken bir şey almış mıydın?''
''Bir pasta.''
''Pasta mı, güzel miydi?''
Yosef başıyla onayladı.
''Evelyn pastayı sevdi mi?'' diye devam etti Yuna.
''Evelyn daima her şeyin en iyisini ister.''
''O sana hediye verdi mi?''
''Hayır.''
''Belki sana şarkı söylemiştir.''
''Bana hediye vermek istemedi.'' dedi Yosef yaralı bir ses tonuyla.
''Vermeyeceğim mi?'' dedi.
''Evet öyle dedi.'' dedi Yosef hızla.
''Neden?'' Sessizlik. ''Sana kızgın mıydı?'' diye sordu Yuna.
Yosef başıyla onayladı.
''Sana yapmak istemediğim bir şeyi mi yaptırmak istiyordu?'' diye sordu Yuna sükunetle.
''Hayır, o.'' dedi Yosef ve sözün devamını fısıldadı.
''Seni duyamıyorum Yosef.''
Yosef fısıldamaya devam etti. Ne dediğini duyabilmek için ona doğru iyice eğildi Yuna.
''O orospu çocuğu!'' diye bağırdı Yosef Yuna'nın kulağına.
Yuna doğruldu, kulağını ovarak yatağın etrafında dolaştı. Dudaklarına zoraki bir gülümseme yerleşmişti. Yüzü kül rengine dönen Yosef öfkeyle tısladı.
''O hipnozcu piçini elime geçirirsem gırtlağını ısıracağım. Onun peşini bırakmayacak... ''Onu...''
Carlin yatağın kenarına gidip ses kayıt cihazını kapatmaya çalıştı.
''Yosef, konuşmama hakkın var.''
''Karışma bu işe.'' dedi Yuna. Yuna'ya endişeli gözlerle bakan Carlin sesi titreyerek
''İfadesini almaya başlamadan önce onu bu konuda bilgilendir.'' diye açıklama yapmaya girişti.
''Hayır, yanılıyorsun. Bu tür görüşmeleri düzenleyen herhangi bir kanun maddesi yok.'' dedi Yuna sesini yükselterek. ''Konuşmama hakkı var, bu doğru. Ama benim bunu ona hatırlatma zorunluluğum yok.''
''Özür dilerim o zaman.''
''Sorun değil.'' diye mırıldanan Yuna Yosef'e döndü. ''Hipnozcuya bu kadar öfke duymanın nedeni ne?''
''Sorularına cevap vermek zorunda değilim.'' dedi Yosef sosyal danışmana bakarak.
17. Bölüm. 11 Aralık Cuma sabah. Merdivenlerden koşarak inen Eric hızla dışarı çıktı. Sıvıya Wegen caddesine kadar durmadan yürüdü. Sırtından soğuk terler akıyordu. Pişmanlıkla kıvranıyordu. Sırf kendini yaralanmış hissettiği için Simone'yi kendinden uzaklaştırmasına ne kadar aptalca olduğunu düşünüyordu. Oden plana yürüyüp kütüphanenin öndeki bir banka oturdu. Hava soğuktu. Biraz ileride kalın bir battaniye yığınının altında bir adam uyuyordu. Ayağa kalkıp eve doğru yürümeye başladı. Bir taş fırında durup ekmek ve Simone için latte macchiato aldı. Apartmanın kapısından aceleyle girdi. Asansörü beklemedi. Merdiven basamaklarını ikişer ikişer tırmandı. Kapıyı açar açmaz evde kimsenin olmadığını anladı. Ne olursa olsun Simone'nin güvenini yeniden kazanmalı, onu ikna etmenin bir yolunu bulmalıydı. Mutfak masasının başında durup Simone'ye aldığı kahveyi içti. Kahve midesini bulandırdı, bir Losec tableti aldı. Saat daha sabahın 9'uydu. Hastanede mesaisinin başlamasına saatler vardı. Bir kitap alıp yatak odasına gitti, dağınık yatağı elbiseleriyle uzandı. Ama kitabı okumak yerine Yosef Eck'i düşünmeye başladı. Komiser Yuna Linna'nın onu konuşturup konuşturmayacağını merak ediyordu. Sessiz evde bir terk edilmişlik duygusu vardı. Aldığı ilaç midesini rahatlatmaya başlamıştı. Hipnoz altında elde edilen bilginin hukuki hiçbir kıymeti yoktu. Ama Yosef'in doğru söylediğini biliyordu Eric. Cinayet işlemesinin nedenini, kız kardeşinin onu ne ölçüde bu suça yönelttiğini bilemiyordu ama katil Yosef'ti. Gözlerini yumup Yosef'in nasıl bir ortamda yetiştiğini hayal etmeye çalıştı. Evelyn kardeşinin tehlikeli biri olduğunu o daha küçükken anlamış olmalıydı. Yıllar ona Yosef'in içgüdülerini kontrol edemediğini göstermişti muhakkak. Bütün aile onun öfke nöbetlerini dizginleyebilmek için kendi hayatlarından taviz vermişti. Ama hiçbir şey çare olmamıştı. Ne ceza ne de tavizler. Anne babası onun şiddet eğilimiyle baş etmeye, onunla yaşamayı öğrenmeye çalışmış ama durumun ciddiyetini kavrayamamışlardı. Belki de onun saldırgan tavrını çocukluğuna vermişlerdi. Belki de şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynamasına, şiddet içerikli filmler seyretmesine müsaade ettikleri için kendi kendilerini suçlamışlardı. Evelyn ilk fırsatta kaçmış, bir iş ve kalacak yer bulmuş ama yaklaşan tehlikeyi bir şekilde hissetmiş, korkuya kapılıp teyzesinin kulübesine saklanmıştı. Korunmak için de yanına bir silah almıştı. Yosef onu tehdit etmiş miydi? Erik küçük bir kulübede yalnız başına kalan Evelyn'in yatağının yanı başında dolu bir tüfekle yatarken karanlık gecelerde yaşadığı korkuyu hayal etmeye çalıştı. Evelyn'in ifadesini aldıktan sonra Yuna Linna ile yaptıkları konuşmayı düşündü. Yosef bir kutu pastayla kulübeye gittiği gün neler olmuştu? Yosef ondan ne istemişti? Evelyn ne hissetmişti? O ziyaretten sonra mı korkuya kapılıp silah almıştı? Yosef'in kendini öldürebileceğini düşünerek o günden sonra mı müthiş bir korkuyu da yaşamıştı? Evelyn ile kulübenin yakınında karşılaşmalarını düşündü. Gümüşü bir yelek, gri el örgüsü bir kazak ve kot pantolon giymiş genç bir kadın. Ayağında bez spor ayakkabılar. Ağaçların arasında at kuyruğu saçlarını sallayarak ilerliyor. Masum, çocuksu bir yüz. Tüfeği öylesine gevşek tutuyor ki namlusu yosun ve çalılara sürtünüyordu. Birden aklına önemli bir şey takıldı Erik'in. Eğer Evelyn korkuyor ve tüfeği kendini Yosef'ten korumak için taşıyorduysa böyle mi davranırdı? Öyle neredeyse arkasından sürür gibi mi taşırdı? Erik Evelyn'in dizlerinin ıslak olduğunu hatırladı. Pantolonunda koyu çamurlu lekeler vardı. Ormanı intihar etmeye gitmişti diye düşündü Erik. Yosunların üzerine çömeldi, namluyu ağzına soktu ama son anda fikrini değiştirdi, yapamayacağını anladı. Erik onu ağaçların arasında tüfeği sürükleyerek gördüğünde Evelyn kulübeye kaçıp gizlendiği hayata geri dönüyordu. Erik telefonu alıp Yuna'yı aradı.
''Erik, ben de seni arayacaktım ama o kadar çok şey üst üste bindi ki.''
''Önemli değil.'' dedi Erik. ''Benim aklıma.''
''Medyada çıkan haberlerin beni ne kadar üzdüğünü hemen belirtmek istiyorum. Sana söz, ortalık biraz sakinleşsin, bu işi kimin sızdırdığını mutlaka bulacağım.''
''Önemli değil.''
''Seni bu işe bulaştırdığım için kendimi suçlu.''
''Ben özgür irademle davrandım, kimseyi suçlamıyorum.''
''Şu anda bunu söylemek pek uygun değil belki ama şahsi kanaatim hipnoz kararı doğru bir karardı.'' Henüz emin değilim ama Evelyn'in hayatını bile kurtarmış olabiliriz.
Ben de bunun için aradım seni dedi Erik. Aklıma bir şey geldi. Vaktin var mı? Erik bir sandalyenin yere sürtünürken çıkardığı sesi sonra da Yuna'nın nefesini duydu.
Evet dedi Yuna. Vaktim var.
Evelyn'i Wormdöğü'de arabanın içinde sizi beklerken görmüştüm. Ağaçların arasından kulübeye doğru gidiyordu. Elindeki tüfeğin namlusu neredeyse yerlerde sürünüyordu.
Evet.
Birisinin kendini öldürebileceğini düşünen biri silahı böyle mi taşır?
Hayır dedi Yuna.
Bence ormana kendini öldürmeye gitmişti dedi Erik. Pantolonunun dizleri ıslaktı. Dizlerinin üzerine çökmüş, silahı belki alnına ya da göğsüne dayamış ama birden pişman olup intihardan vazgeçmişti. Ben böyle düşünüyorum. Erik sustu. Yuna'nın derin solumalarını duyuyordu. Sokakta bir araba alarmı ötmeye başladı.
Teşekkürler dedi Yuna. Gidip onunla konuşacağım.
18. bölüm 11 Aralık Cuma öğleden sonra. Evelyn'in ifadesi cinayet masasındaki odalardan birinde alınacaktı. Odanın kasvetini biraz olsun dağıtıp sıcak bir hava vermek için masaya biberli kurabiyeler konulmuştu. Pencerenin kenarında da elektrikli Noel mumları yanıyordu. Ev alayım ve avukatı yan yana iki sandalye oturdular. Yuna kayıt cihazını çalıştırdı.
Sorularımın canını sıkacağını biliyorum Evelyn, dedi Yuna usulca, ama elimden geldiği kadar cevap verirsen sevinirim.
Evelyn gözlerini dizlerine dikerek sustu. Çünkü sessiz kalmanın senin yararına olduğunu düşünmüyorum, diye ekledi Yuna.
Evelyn hiç tepki vermedi. Bakışları dizlerine kilitlenmişti. Avukat kirli sakallı, orta yaşlı bir adamdı. İfadesiz bir yüzle bakıyordu Yuna'ya.
''Hazır mısın Evelyn?'' diye sordu Yuna.
Evelyn başını iki yana salladı. Yuna bekledi. Bir süre sonra başını kaldıran Evelyn'le göz göze geldi.
''Tüfeği alıp ormana intihar etmeye gittin değil mi?''
''Evet.'' diye fısıldadı Evelyn.
''Böyle bir şey yapmadığına çok sevindim.''
''Ben sevinmedim.''
''Bu ilk teşebbüsün müydü?''
''Hayır.''
''Yani daha önce de intihara teşebbüs ettin.''
Evelyn başıyla onayladı.
Ama Yosef pastayla kulübeye gelmeden önce değil.
Evet.
Yosef kulübeye geldiğinde sana ne dedi?
Bu konuda konuşmak istemiyorum.
Hangi konuda? Seninle ne konuştu ki?
Evelyn oturduğu yerde doğruldu, dudakları büzüldü.
Hatırlamıyorum, dedi zor duyulur bir sesle. Demek ki önemli bir şey değildi.
Evelyn, kendini vurmayı düşündün diye hatırlattı Yuna.
Evelyn ayağa kalkıp pencereye doğru gitti. Elektrikli mumların düğmesini birkaç kez kapatıp açtıktan sonra dönüp sandalyesine oturdu ve kollarını göğsünde kavuşturdu.
''Beni rahat bırakmayacak mısınız?''
''Bunu gerçekten istiyor musun?''
Evelyn ona bakmadan başıyla onayladı.
''Ara vermek ister misin?'' diye sordu avukatı.
''Yosef'in nesi var bilmiyorum,'' dedi Evelyn usulca. ''Kafasında bir sorun var. O her zaman... Küçüklüğünde kavga ederken çok sert vururdu, tuhaf bir öfkeyle. Tehlikeliydi. Bütün eşyalarımı tahrip ederdi. Hiçbir şeyimi koruyamazdım.''
Dudakları titremeye başlamıştı.
''Daha 8 yaşındayken benimle sevgili olmak istedi. Belki de çocukça bir istekmiş gibi geliyor ama öyle değil, öpüşmek istedi. Ondan korkuyordum, tuhaf bir şeyler yapıyordu. Gece gizlice yanıma gelip öyle bir ısırıyordu ki ısırdığı yer kanıyordu. Karşılık vermeye başlamıştım. O zamanlar ondan daha güçlüydüm.''
Yanaklarından akan yaşları sildi.
''Eğer dediklerini yapmazsam Buster'ı öldürmekle tehdit etti. Gittikçe daha tehlikeli bir hal aldı. Göğüslerime bakmak, birlikte banyo yapmak istiyordu. Köpeğimi öldürüp üst geçitten aşağı attı.''
Ayağa kalkıp pencereye doğru gitti. ''Daha 12 yaşındaydı.
Sesi kırıldı. Bir süre sessizce ağladı. Sonra devam etti. ''Penisini emmek ister miyim?'' diye sorduğunda ondan iğrendiğimi söyledim. Bunun üzerine küçük kız kardeşimin odasına gidip ona vurmaya başladı. Daha 2 yaşındaki bir çocuğa.
Evelyn ağladı, sakinleşti.
''Her gün defalarca mastürbasyon yapıyor, beni de izlemeye zorluyordu. Reddettiğimde küçük kız kardeşime vuruyor, onu öldüreceğini söylüyordu. Birkaç ay sonra benimle yatmak istediğini söylemeye başladı. Her gün aynı şeyi tekrar edip duruyor, beni tehdit ediyordu. Sonunda aklıma bir şey geldi. Yaşının küçük olduğunu, küçük yaştakilerle cinsel ilişkiye girmenin yasak olduğunu, yasak bir şeyi yapamayacağımı söyledim.''
Yine gözyaşlarını sildi.
''Zamanla düzelir diye düşünerek evden taşındım. 1 yıl geçtikten sonra bana telefon etmeye, yakında 15'ine basacağını söylemeye başladı. Bunun üzerine saklanmaya karar verdim. Benim kulübede kaldığımı nasıl öğrendi bilemiyorum. Ben...''
Evelyn hışkırmaya başladı.
''Aman Tanrım.''
''Seni tehdit etti Yuna. Eğer onun istediğini yapmazsan bütün aileyi öldüreceğini söyledi.''
''Öyle demedi.'' diye bağırdı Evelyn. ''Önce babamdan başlayacağını söyledi. Hepsi benim hatam. Ölmek istiyorum ben.''
Çöküp duvarın dibine büzüldü.
12. ayrımın sonu. Sayfa 168.